havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini davom ettiradi. Bugun 16 fevral shanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning Ural mintaqasiga tushgan meteoritdan ko'rilgan zarar kamida 13 million dollarni tashkil etmoqda. Jalolobodda mahalliy 7 kanalda o'zbek tilida yangilik dasturi uzatilishiga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. AQSh xorij davlatlariga ko'rsatilgan yordam miqdorini keskin kamaytirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Rossiyaning Ural mintaqasi markaziga tushgan meteoritdan ko'rilgan zarar kamida 13 million dollarni tashkil etdi. Favqulodda holatlar vaziri Vladimir Puchkovga ko'ra, zarar miqdori yanada ko'payishi mumkin. Juma kuni Chelyabinsk viloyati hududiga tushgan meteorit yomg'iri oqibatida binolar ham zarar ko'rgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, meteoritdan 1200 odam jarohatlangan, ulardan 200 dan ortiqrog'i bolalardir. Meteoritdan biri Chebarkul ko'li yaqiniga qulagan. Rossiya Fanlar akademiyasining bildirishicha, meteorit yer atmosferasiga kirganida uning energiyasi bir necha kilotonnaga teng bo'lgan, bu esa kichikroq atom bomba portlashi quvvatiga barobardir. 16 fevralga o'tar kechasi kattaligi futbol maydonining yarmi chekiladigan asteroid yerga juda yaqin masofadan uchib o'tdi. Amerika fazoviy tadqiqotlar agentligi ma'lumotiga ko'ra, mazkur asteroid yer planetasidan 27700 km uzoqlikda uchib o'tilishi kutilgan edi. Tezligi sekundaga 13 km tashkil qiladigan mazkur asteroid Hind okeanining sharqiy qismi Indoneziya orollari ustidan uchib o'tgan. Shu paytgacha bu masofada birorta ham asteroid yerga yaqinlashmagani aytilmoqda. Olimlarning fikricha, asteroidning yerga biror bir xavfi bo'lmaydi. Asteroidni Osiyo, Avstraliya va Sharqiy Yevropa aholisi kuzatish imkoniga ega bo'ldi. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jalolobodda mahalliy 7 kanalda o'zbek tilida yangilik dasturi uzatilishiga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Telekanal binosi oldiga yig'ilgan 52 yaqin qirg'iz millatiga mansub fuqarolar o'zbekcha dastur berilishini keskin qoralab, viloyatda o'zbek tilida teleyangiliklar uzatilishiga qarshi 8 mingta imzo to'planganini bildirdi. 7 kanal rahbari Altinbek Jumayevning aytishicha, o'zbek tilidagi yangiliklar dasturi viloyatning o'zbek zabon aholisi iltimosiga ko'ra tayyorlanmoqda. Mazkur loyihani 4 oy davomida AQShning USAID tashkiloti qo'llab-quvvatlashini bildirgan, ayni paytda o'zbek tilida ko'rsatuvlar tayyorlash ustida ishlanyapti. AQShda mart oyida boshlanib, byudjet chiqimlarining ozaytirilishi Washingtonning boshqa davlatlarga ko'rsatadigan yordamining qisqartirilishiga sabab bo'ladi. Bu haqda juma kuni AQSh Davlat departamenti ma'lum qildi. Davlat departamenti vakili Victoria Nulandning bildirishicha, AQSh tashqi siyosat idorasidagi moliyaviy qisqartirish 2.5 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Boshqa davlatlarga yordam 1.700 milliard dollarga qisqartiriladi. Qisqartirish Isroil, Iordaniya va Misrga ko'rsatiladigan yordam miqdoriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lurant gumanitar yordam ko'rsatish dasturi ham 200 million dollarga kamaytirilganini e'lon qildi. Kongress tomonidan o'tgan yilning avgustida qabul qilingan tejamkorlik chora-tadbirlari to'g'risidagi hujjatga asosan 10 yil davomida AQShda 1 trillion 200 milliard dollar tejalishi rejalashtirilgan. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Moskvada sanoati taraqqiy etgan davlatlarni o'z ichiga oluvchi katta 20lik davlatlarining moliya vazirlari va markaziy bank raislari uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. 2 kunlik yig'ilishda valyutalar urushi mavzusi muhokama qilinishi kutilayapti, jumladan Yaponiyaning iqtisodiy o'sishini barqarorlashtirish borasidagi harakatlari muhokamaga qo'yilishi mumkin. Katta 20likka iqtisodlari eng yirik bo'lgan dunyodagi 20 ta davlat a'zo. 15 fevral kuni sobiq ittifoq qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilganiga 24 yil to'ldi. Afg'onistondagi 10 yillik urush chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan Afg'onistonga 65 mingdan ziyod askar yuborilgan. Ulardan 1512 nafari halok bo'lgan, 2500dan ziyod askar va zobit nogiron bo'lib qaytgan. Ozodlik to'lqinida tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Elmurod taqdim etdi.
Endi esa kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda tabiiy ofat, Rossiyaning Chelyabinsk viloyat hududiga meteorit quladi.
Podyezddagi barcha aynalarni hammasini parcha-parcha qildi.
Shifo izlab o'zbekistonlik 12 bola davolanish uchun Germaniyaga jo'nab ketdi.
O'tgan kuni kuzatvordik, 12 bola yana ketdi.
Oyoqdagi tushov. O'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Axunov chiqarilmaydiganlar ro'yxatiga kiritildi. Ulgurji savdo. O'zbekiston hukumati Xitoydan 12 million ta tut ko'chati sotib olmoqchi. Tashabbus. Qirg'izistonda dam olish kuni jumaga ko'chirish to'g'risidagi qonun loyihasi parlamentga taqdim etildi. Aziz tinglovchi, bugungi dasturimiz davomida qurultoy davra suhbatining navbatdagi soni bilan tanishasiz. Unda adabiyot vakillari yozuvchi mas'uliyati to'g'risida fikr yuritadilar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati hududiga meteorit quladi va bu tabiatda juda kam uchraydigan hodisa. Shuning uchun shu hodisa tafsilotlari bilan bugun boshlamoqchimiz. Voqeani mehribon batafsilroq o'rgandi. Marhamat, mehribon.
Rahmat. Demak, 15 fevral kuni Rossiyaning Chelyabinsk viloyati hududiga tushgan meteoritdan jarohatlanganlar soni so'nggi xabarlarga ko'ra 1000 nafarga yetib qoldi. Ulardan 200 nafari bolalardir. Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri Vladimir Puchkovga ko'ra, jarohatlanganlardan 112 nafari, jumladan 80 bola shifoxonaga yotqizilgan. Rossiya ichki ishlar vazirligi matbuot markazining ma'lumotiga ko'ra, shifoxonaga yotqizilganlardan 9 nafarining ahvoli og'ir va o'rtacha og'ir darajada. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, meteorit qoldiqlari uylarning derazalarini sindirgan. Singan oyna parchalaridan esa aholi jarohatlangan. Chelyabinsk shahar kasalxonasi shifokori Vladimir Basminnikovga ko'ra, jarohatlanganlar soni yana oshishi mumkin.
Травмы идут в основном резаные, ушибленные раны ввиду повреждения.
Bizga murojaat qilganlarning, qilayotganlarning jarohatlari asosan oyna siniqlari va deraza romlari natijasida shikastlangan jarohatlardir. Biz 60-70 nafar kishini qabul qildik. Yana shifoxona koridori odam bilan to'la, deydi shifokor. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda 20 mingdan ziyod qutqaruvchi ishlayapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin favqulodda vaziyatlar xizmati meteoritdan zarar ko'rgan hududlar aholisiga zarur yordamni ko'rsatayotganini ta'kidladi.
Нужно все сделать для того, чтобы, во-первых, объективно оценить ущерб.
Yetkazilgan zararni obyektiv aniqlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish zarur. Men yarim soat avval Chelyabinsk rahbariyati bilan gaplashdim. Shukurki zararlangan katta obyektlar yo'q, lekin odamlar jarohatlangan. Biz odamlarga yordam berish haqida o'ylashimiz kerak. Nafaqat o'ylash, balki bu yordamni zudlik bilan amalga oshirish zarur, dedi Vladimir Putin. Favqulodda vaziyatlar vaziri Puchkovga ko'ra, meteorit qulashi oqibatida 300 ta uy, 12 ta maktab, bir qator ijtimoiy obyektlar va tashkilotlar shikastlangan. Rus matbuotiga ko'ra, Chelyabinsk viloyatining 6 ta tumanidagi uylar meteoritdan shikastlangan. 15 fevral kuni Chelyabinskda maktab va bolalar bog'chalarida mashg'ulotlar to'xtatildi. Ayni paytda radiatsiya normalarining oshishi va xavfli radioaktiv kimyoviy moddalarning yerga tushishi kuzatilmagan. Pulkov observatoriyasining ilmiy xodimi Sergey Smirnov Rossiya 24-chi telekanaliga bergan intervyusida meteorit bir necha tonna og'irlikda bo'lgani haqida gapirgan. Meteorit qulashini Rossiyaning boshqa viloyatlari va qo'shni Qozog'iston aholisi ham kuzatgan. Meteorit qoldiqlari Chelyabinsk viloyatining 3 tumanidan topilgan. 16 fevral kuni ilmiy ekspeditsiya mazkur hududga jo'natilishi aytilyapti. Meteorit qulashi ortidan Rossiyaning 5 viloyat Chelyabinsk, Kurgan, Svirtlov, Samar va Saratovda maxsus shtablar tashkil qilindi.
Mehribon, mana tinglovchimizga o'sha voqeani, meteorit qulash voqeasini o'z ko'zi bilan ko'rgan bir o'zbekistonlik aytib berganlarni ham, voqea shohidining aytganlarini ham bilan ham tanishtirishimiz mumkin. Demak, muxbirimiz Chelyabinskdagi Bobur o'zbeklar jamiyati raisi Ma'murjon Qodirov bilan suhbatlashdi.
Biz 5-ci etajda turamiz. Erta 9:20-larda bir hech haliga fotoapparat spiskasi bo'ladi-yu. Xuddi o'shanga o'xshab turib haliga shu qandaydir yorqin bo'lib, ajoyib bir boshqacha yorqinlik bo'lib ketdi-da.
Undan keyin
9:20 minut o'tganda ertalabda. Keyin bu 3 minutdan keyin orqasidan bunday qarasak, haligi samolyot tutuni bo'ladi-yu, o'shanga o'xshagan mashina iz qoldirdi. Oq iz. O'ylabsizki, endi samolyot portladi shekilli debdi. Aeroport yaqinda. Undan keyin buqani bir 5 minutdan keyin bir portlashdi, haligi nimasi eshitildi-da. Qizdirilmay valna dedi. Podyezddagi barcha aynalarni hammasini parcha-parcha qilib yubordi.
Demak, Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida kuzatilgan tabiiy ofatni o'z ko'zi bilan ko'rgan o'zbekistonlik edi Bobur O'zbeklar jamiyati raisi Ma'murjon Qodirov Chelyabinskdagi jamiyat. Demak, Chelyabinsk viloyati hududiga tushgan meteoritdan taxminan 500 kishi jarohatlandi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri Vladimir Puchkovga ko'ra, jarohatlanganlardan 112 nafari, jumladan 80 bola shifoxonaga yotqizilgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot markazining ma'lumotiga ko'ra, shifoxonaga yotqizilganlardan 9 nafarining ahvoli og'ir va o'rtacha og'ir darajada. Puchkovga ko'ra, meteorit qulashi oqibatida 300 ta uy, 12 maktab, bir qator ijtimoiy obyektlar va tashkilotlar binolari shikastlangan. Aslinoch, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, boshqa mavzularga o'tamiz. O'zbekistonlik 12 bola davolanish uchun Germaniyaga jo'nab ketdi. O'zbekistonning sog'lom avlod jamg'armasi va Germaniyaning Freddort International xalqaro tashkiloti hamkorligida amalga oshiriladigan dastur doirasida o'zbekistonlik kam ta'minlangan oilalar bolalari mana 10 yildirki Germaniya klinikalarida davolanadi. Bu vaqt ichida 240 ga yaqin bolaga murakkab va qimmat muolajalar ko'rsatilgan. Hodisani Farruh Yusufi o'rgandi.
Sog'lom avlod uchun va Friedensdorf International, ya'ni xalqaro tinchlik qishlog'i tashkilotlari kam ta'minlangan oilalar farzandlariga Germaniya va O'zbekistonda murakkab tibbiy muolajalarni taqdim qilishga qaratilgan dasturni 2002-yilda boshlagan. Sog'lom avlod uchun jamg'armasining muruvvat yordami bo'limi xodimi Asadulla Mamasidiqov Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi dastur doirasida 12 nafar bola chorshanba kuni Germaniyaga jo'nab ketganini ma'lum qildi.
Ketdi, o'tgan kuni kuzatib yubordik, 12 ta bola yana ketdi. Asosan kuygandan keyingi asoratlar. Keloplastika qiladi-da yetdi. O'zbekistonda imkoniyati yo'q bo'lgan operatsiyasi imkoniyati yo'q bo'lgan bolalar jo'natiladi. 12 ta bola ketgan bo'lsa, 10tasi shu kuyish asorati davolash. Qolgan 1-2-3 ta oyoq qo'l bo'g'inlarini davolash. Masalan, tug'ma oyoq qiyshiqligi, qo'llarni qiyshiqligi,
deydi sog'lom avlod uchun jamg'armasi vakili. Germaniyadagi Friedensdorf International tashkilotining jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'yicha vakili Hayke Brukmanning ozodlikka aytishicha, o'zbekistonlik bolalar avval mamlakatning turli klinikalarida jarrohlik amaliyotidan o'tkazilib, undan keyin tashkilotning sanatoriyasida reabilitatsiyadan o'tadi.
They will be treated in hospitals here in Germany. Because they cannot be treated in Uzbekistan.
Ularga Germaniyadagi kasalxonalarda tibbiy muolaja ko'rsatiladi. Bu bolalar O'zbekistonda tibbiy malakaning yetishmasligi yoki zamonaviy uskunalar yo'qligi bois davolash imkoni bo'lmagani uchun Germaniyaga olib kelindi. Ular Germaniya bo'ylab turli kasalxonalarida jarrohlik muolajasidan o'tib, undan keyin tashkilotimiz joylashgan Oberhausen shahridagi Tinchlik qishlog'i deb nomlanadigan maskanda reabilitatsiyadan o'tkaziladi, deydi Friedensdorf International tashkiloti vakili. Dunyoning o'nlab davlatlaridan kelgan bolalarning Germaniyada bepul davolanishini ta'minlash bilan shug'ullanadigan Friedensdorf International tashkiloti vakili Brukman xonim bu dasturda Germaniyaning 300 ga yaqin klinikasi ishtirok etadi, deya davom etadi.
The hospitals do it without payment. We don't have to pay for that.
Bu kasalxonalar jarrohlik amaliyoti va boshqa muolajalar uchun pul olmaydi. Bolalarning Germaniyaga kelishi va bu yerda turishi bilan bog'liq boshqa xarajatlar esa xayriya pullari hisobidan qoplanadi, deydi Hayke Brukman. Sog'lom avlod uchun jamg'armasi vakili Asadulla Mamasidiqovning ozodlikka aytishicha, mazkur dastur doirasida faqatgina kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan bolalargina davolanishi mumkin. Bundan tashqari, deya qo'shimcha qiladi Asadulla Mamasidiqov, dastur doirasida Germaniya grantlari asosida O'zbekistonda ham bolalarga murakkab tibbiy muolajalar qilinadi.
10 yildan beri ishlaymiz. Bu yil 11-yili. Shu paytgacha Germaniyada 238 ta bola sog'lomlashtirib qaytarildi.
10 yil ichida.
10 yil ichida 238 ta.
Friedensdorf International tashkiloti yordamida bu bolalarga tug'ma nuqsonlarini davolash, kuyish oqibatida tanada qolgan chandiqlarni tuzatish bo'yicha jarrohlik operatsiyalari o'tkaziladi. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, o'zbekistonlik bolalar holatlariga qarab yarim yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatda Germaniyada qolib davolanadi. Bu xayriya tadbiri bo'lgani bois ortiqcha xarajatlarning oldini olish uchun bolalarga ota-onalari hamrohlik qilmaydi, lekin ularga kerakli yordam ko'rsatiladi, deydi Tinchlik qishlog'i dasturi vakili.
We have a lot of volunteers working for us.
Tashkilotimizda ko'plab ko'ngillilar ishlashadi va ular bolalarning ona tilida gaplasha oladi. Ular bolalarga barcha yordamni ko'rsatadi va ular tufayli bemor bolalarning ko'pchiligi Germaniyadagi paytida nemis tilini ham yaxshi o'rganib oladi, deydi Friedensdorf International tashkilotining jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'yicha vakili Hayke Brukman. 1967 yilda tuzilgan Friedensdorf International tashkiloti dunyoning 35 dan ortiq mamlakatida 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni davolash va reabilitatsiya qilish dasturlarini amalga oshiradi.
Eshitirishimizning shu daqiqasigacha tingladingiz. Tabiiy ofat: Rossiyaning Chelyabinsk viloyati hududiga meteorit quladi. Shifo izlab O'zbekistonlik 12 bola davolanish uchun Germaniyaga jo'nab ketdi. Endi tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar: Oyoqdagi tushov. O'zbekistonlik taniqli rassom Slava Oxunov chiqarilmaydiganlar ro'yxatiga kiritildi. Ulgurji savdo: O'zbekiston hukumati Xitoydan 12 millionta tut ko'chati sotib olmoqchi. Tashabbus: Qirg'izistonda dam olish kuni jumaga kunini jumaga ko'chirish to'g'risidagi qonun loyihasi parlamentga taqdim etildi. Andijonga 12 million dona tut ko'chati keltiriladi. O'zbekiston hukumati pillachilikni rivojlantirish uchun Xitoydan 12 million dona tut ko'chati sotib olmoqchi. Andijon viloyatida barpo etiladigan yangi tut plantatsiyalarida yetishtiriladigan barkdan 2 marta ipak qurti boqish imkoni borligi aytilmoqda. Voqea tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Asosan Andijon viloyatiga olib kelinadigan bu tut ko'chatlarini parvarishlash va ipak qurti boqish yangi tartibda joriy qilinadi, deydi Andijon qishloq xo'jaligi institutining kafedra mudiri, pillachilik bo'yicha mutaxassis Jaloliddin Tuychiyev.
Shu 12 million dona ko'chat 90 ga 90 sxemada yangi barpo haligi paxta qabul qilish punktlari qoshida barpo qilinayotgan qurtxonalarga yaqin joylarda tashkil bo'lyapti. Plantatsiya shaklida. Paxta qabul qilish shoxob punktlari, zavodlarida yozgi, bahorgi paytda mavsumda ishchilari bo'sh qoladi-yu. O'shalarni vaqtincha ish bilan ta'minlash, yil davomida ish tashkil qilish uchun u yerlarga har bitta paxta zavodi qoshida 50 qutidan 100 qutigacha qurt boqadigan maxsus qurtxonalar qurilyapti. Aprelda ishga tushirasan degan.
Deydi Jaloliddin Tuychiyev. Mutaxassisga ko'ra, Xitoydan keltirilgan tut navi mahalliy tutlardan farq qiladi.
Yozgi qurt boqish amalga oshirilgan bizda ham, lekin tut navlarimiz haligi biziki bir marta bark hosil olishga mo'ljallanganligi uchun yaxshi hosil bermas edi. Bu tutlardan haligi yozda qurt boqish uchun haligi bark olish rejalashtirilgan. 2-3 martalab qurt boqishga mo'ljallab ekiladi. Bakini terib olamiz. Ikkinchi bark paydo bo'lgandan keyin yozgi qurt boqish ishlarini amalga oshiramiz. Hali yozda kesib o'rgandan keyin yangi nodalar chiqadi.
Deydi Jaloliddin Nabiyev. O'zbekistonda pillachilikka hukumatning e'tibori qaratilayotganini olqishlash kerakligini ta'kidlagan mutaxassis, hukumat endi pillarning xarid narxini qaytadan ko'rib chiqsa yomon bo'lmasdi degan fikrni bildirdi.
Tarmoqqa endi ahamiyat berilish boshlandi. Menimcha xarid narxlari ham sal yaxshilanib qolsa, bizning xalqimiz o'zingiz bilasiz, qurtni juda yaxshi parvarishlagan, doim belgilangan miqdorda pilla hosili olib kelinganda, hozir 1 kilosi 3850 so'm o'rtacha bo'lsa sanoat uchun pilla. 5-6 ming bo'lib qolsa odamlarimiz o'z-o'zidan yana ipak qurt boqishga kirib ketadi.
Deydi Andijon qishloq xo'jaligi instituti kafedra mudiri Jaloliddin Tuychiyev.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
12 millionta tut ko'chati mavzuiga bugungi dasturimiz davomida yana qaytamiz, mavzuning boshqa jihatlarini o'rganishga harakat qilib ko'ramiz. Hozir esa boshqa bir voqea tafsilotlari. O'zbekistonlik taniqli rassom Slava Oxunov bir yildan beri xorijga safar qilish uchun chiqish vizasini ola olmayapti. Jahon tanigan rassomning ozodlikka aytishicha, Over mulozimi uning mamlakatdan chiqarilmaydiganlar ro'yxatiga kiritilganini ma'lum qilgan. Chiqish vizasi rejimi amal qiladigan sanoqli mamlakatlardan biri bo'lgan O'zbekiston yaqinda bu rejimni buzganlik uchun jinoiy javobgarlikni kuchaytirgan edi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
O'zbekiston san'atini taqdim qilish uchun qator jahon forumlariga, jumladan Venetsiya Biennalesiga taklif qilingan rassom Vyacheslav Oxunov chiqish vizasi olish uchun arizani bundan 1 yil avval topshirgan edi. 1 yil davomida rassomga chiqish vizasi berilmayotganini turli bahonalar bilan izohlab kelgan Avir mulozimlari kuni kecha Vyacheslav Oxunovning mamlakatdan tashqariga chiqarilishi taqiqlangan qora ro'yxatga tirkalganini ma'lum qilishgan. Vyacheslav Oxunovning o'zi ozodlikka bularni gapirib berdi.
Год назад, через месяц, потом через 2 месяца
Bir yil avval ariza topshirganimdan bir oy o'tib murojaat qildim, keyin 2 oy o'tib, keyin 3 oy o'tib qayta-qayta murojaat qilganimda kuting, ana bo'ladi, mana bo'ladi deb aytib yurishdi. Keyin pasportingizni almashtiring deyishdi. Biometrik pasportni olib, yana qaytadan ariza topshirdim. Tunov kuni borib, yana nima bo'ldi deb so'rasam, sizga rasman viza bermaslik haqida qaror chiqarildi deb aytishdi. Kim qaror chiqardi deb so'rasam, Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus qog'ozi kelgan deb aytishdi. Deydi rassom. Vyacheslav Oxunov Avir mulozimidan MXX yuborgan qog'ozni ko'rsatishni talab qilganida bu hujjat maxfiydir va maxsus seyfda saqlanadi, uni ko'rishga hatto bizga ham izn berilmagan degan javobni olgan. Rassom bir yildan beri chiqish vizasi ololmayotgani sababi o'zining dissidentlik qarashlari bilan bog'liq ekaniga shubha qilmasligini aytadi.
Причина, наверное, потому что, значит, я приглашение получил посетить Прагу, вот это.
Birinchisi o'tgan yili O'zbekiston xalq harakatining Pragadagi qurultoyiga taklif qilinganimdir. Ikkinchisi glamur olami, prezidentning qizi, mamlakat arxitekturasi haqida qator tanqidiy maqolalarni e'lon qilganim. Uchinchi sababi do'stim Bahodir Musayev bilan xalq turmushi og'irlashganini aks etgan performansni tashkil qilganim bo'ldi. Aftidan hokimiyatga nisbatan tanqidiy qarashlarim aks etgan bu harakatlar sekin-asta to'plangani oqibatida bo'lsa kerak, buning sababi boshqa sabab ko'rmayapman, deydi Vyacheslav Oxunov. O'zbekiston fuqarolarining xorijga chiqishi tartibiga oid me'yoriy hujjatlarga ko'ra fuqarolarning chiqish vizasi so'rab topshirgan arizalari 2 hafta ichida ko'rib chiqilishi lozim. Bu hujjatlarda muayyan vaziyatda fuqarolarning xorijga chiqishiga ruxsat berilmasligi ham ko'zda tutilgan. Xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish Toshkent shahar boshqarmasining vizalar bo'limi boshlig'i Ulug'bek Saidov Ozodlik bilan suhbatda bunga misollarni sanab berdi.
Qaysi holatlarda berilmaydi? Agar suddan qarzi bo'lsa, sud bo'layotgan bo'lsa, jinoyat qo'zg'atilgan bo'lsa, davlatdan qanaqadir protsess bo'layotgan bo'lsa, qarzi bo'lsa berilmaydi. Kim qadam sudlangan bo'lsa-yu, lekin shu sudlanganlik anaqasi tugamagan bo'lsa berilmaydi.
Deydi Toshkent shahar aviri mulozimi. Rassom Vyacheslav Oxunov davlat yoki yuridik va jismoniy shaxslar oldida hech qanday qarzlari yoki bajarilmagan majburiyatlari yo'qligi va bu misollar unga taalluqli emasligini aytadi Ozodlik bilan suhbatda. Jahon tanigan rassom Oxunov O'zbekiston san'atini taqdim qilish uchun qator xalqaro anjumanlar, jumladan Venetsiya Biennalesi, Milanda shaxsiy ko'rgazma tashkil qilish, mashhur Sotheby's auksion uyi tomonidan Londonda uyushtirilayotgan Markaziy Osiyo tasviriy san'ati ko'rgazmasi, Hamburgda 5 yilda bir marta o'tkaziladigan dunyoning eng nufuzli ko'rgazmasi va boshqa tadbirlarga taklif qilingan. O'zbekiston fuqarolarining harakatlanish huquqi cheklanishiga imkon beradigan chiqish vizasi rejimini saqlab qolayotgan sanoqli mamlakatlardan biri hisoblanadi. Yaqinda bu rejimni buzganlik uchun jinoiy javobgarlik yanada kuchaytirildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 223 moddasi qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish uchun 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi keyingi kunlarda o'zbekistonliklar uchun dolzarbligini yo'qotmayotgan chet el valyutasi bilan bog'liq mavzu yangiliklardan yana biri. Toshkent xalqaro aeroportida O'zbekiston fuqarosi Kravchenko 15 ming AQSh dollarini noqonuniy ravishda olib chiqishga harakat qilganlikda ayblanib qo'lga olindi. Ruxsatsiz dollar olib chiqqanlikda ayblanayotgan Kravchenko va yana 10 ga yaqin kishining ishi bo'yicha tergov surishtiruv ishlari hozirda davom etayapti xabarlarga qaraganda. Qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
Toshkent aeroporti bojxona xizmati xodimlari ushbu ma'lumotni tasdiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz bojxona mutaxassisiga ko'ra, Kravchenko Moskvaga uchayotgan paytda 15 ming AQSh dollari bilan ushlangan. Shuningdek, Dubayga ketayotgan toshkentlik Mavlonov ham 3,5 ming AQSh dollari bilan ushlangan. Suhbatdoshimiz bojxona mutaxassisiga ko'ra, ikkala holatda ham qonunbuzarlarning shaxsini himoya qilish maqsadida ularning ismlari to'liq oshkor qilinmayapti.
Bu hali yaqinda bo'ldi. Ularga nisbatan ma'muriy yoki jinoiy aniq hukm e'lon qilingach, ularning ismlarini to'liq e'lon qilishimiz mumkin. Hozirda bojxona surishtiruvlari davom etyapti. Biz to'plangan ma'lumotlarni tegishli organlarga berganmiz.
Dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent aeroporti bojxona xizmatining navbatchi xodimiga ko'ra, Toshkent aeroportida naqd xorijiy valyutani noqonuniy olib o'tishga urinish holatlari deyarli har kuni kuzatiladi.
Bizda dollar bilan ushlash har kuni bo'ladi. Ko'pchilik yonidagi dollarni T6 shaklidagi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatsam bo'ldi deb o'ylaydi. Ular ruxsat etilgan 2000 dollardan ortiq pullarga tegishli ruxsat olishmaydi. Endi odatda 200, 300 yoki 500 dollar ortiqcha pul bilan ushlash tez-tez bo'ladi. Katta summada dollar olib chiqish kamdan-kam kuzatiladi.
Dedi bojxona xizmati navbatchisi. Toshkent aeroporti bojxona xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, ruxsatsiz olib chiqilayotgan pul davlat foydasiga musodara qilinadi va fuqaroga jarima solinadi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari 2000 AQSh dollarini hech qanday ruxsatsiz O'zbekistondan olib chiqishlari mumkin, lekin 2000 dollardan 5000 dollargacha bo'lgan pul uchun vakolatli bankning ruxsati talab qilinadi. 5000 dollardan ko'p bo'lgan pulni esa faqat Markaziy bankning maxsus ruxsati bilan olib chiqish mumkin. Biz suhbatlashganimiz O'zbekiston Markaziy bankining xodimi bankdan ruxsat olish jarayonining ancha murakkabligi uchun fuqarolarga pullarni plastik kartochkaga o'tkazib olib chiqishni tavsiya qiladi. Plastik kartochkada olib chiqiladigan pul miqdoriga qonunda hech qanday cheklov yo'q. Lekin Ozodlik manbalariga ko'ra, keyingi paytda bittadan ko'p plastik kartochkani xorijdan olib chiqayotganlarning ushlangan holatlari ham kuzatilyapti.
Rahmat Mehribon. Aslinochi kunning asosiy voqeasiga doir eng so'nggi ma'lumotga e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati hududiga tushgan meteoritdan jarohatlanganlar soni, demak, 15 fevral kuni kechga yaqin 1000 nafarga yetgan, ulardan 200 nafari bolalar ekanligi xabar qilindi va bu xabar rasmiy xabardir. Davom etamiz. Qirg'izistonda juma kunini dam olish kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi qonun loyihasi parlamentga taqdim etildi. Qirg'iziston parlamentidagi ayrim deputatlar va fuqarolik jamiyati mazkur qonun qabul qilinishiga o'z qarshiliklarini bildirayapti. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Jumani dam olish kuni sifatida e'lon qilish to'g'risidagi qonun loyihasi Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li tomonidan tayyorlangan. Unga ko'ra, ayni paytda qonun loyihasi parlamentda ko'rib chiqish uchun taqdim qilingan. Deputatning aytishicha, Qirg'iziston aholisining 80%ini musulmonlar tashkil etadi. Shuning uchun ham Qirg'izistonda ayrim islom davlatlarida bo'lgani kabi dam olish kunini yakshanbadan jumaga ko'chirish taklif qilingan.
Subota kunda bilesinler 6-nchi kun bo'ldi. Yahudilerin dam olish kunlari, bozor kun bo'lib xristianlarning dam olish kuni.
Shanba kuni yahudilarning dam olish kuni hisoblanadi. Yakshanba esa nasroniylarga tegishli dam olish kuni. Mehnat jamoasining rahbari o'z xohishiga ko'ra yakshanbani dam olish kuni sifatida e'lon qilishi mumkin. Qachonki bu jamoada musulmonlar ishlamayotgan bo'lsa, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Biroq Qirg'iziston fuqaroviy jamiyati vakillari taklif qilingan qonun loyihasi konstitutsiyaga zid kelishini bildirmoqdalar.
Bizning xalifatimizda birinchidan aning barti musulmon bo'lgan men aning barting ishdirik.
Birinchidan Qirg'iziston xalifalik davlati emas. Ikkinchidan aholining asosiy qismi musulmon bo'lgani bilan ularning barchasi ham ish bilan ta'minlangan emas. Ular istagan kunlari dam olishlari, juma namoziga borishlari mumkin. Hukumat tuzilmalari esa konstitutsiyaga bo'ysungan holda faoliyat yuritishi shart. Konstitutsiyada esa davlat dindan ajratilgani aniq aytilgan, deydi Bishkekdagi demokratiya va fuqarolik jamiyati uchun koalitsiyasi raisi Dinara Oshraxunova. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha hukumat komissiyasi va musulmonlar diniy idorasi mazkur qonun loyihasi bilan tanishib chiqqach o'z nuqtai nazarlarini jamoatchilikka yetkazishlarini bildirmoqda. Hozircha qonun loyihasi ularga ekspertiza uchun taqdim qilinmagan. Ayni paytda parlament deputatlarining bir qismi dam olish kunlarini o'zgartirishga hech qanday ehtiyoj yo'qligini aytmoqdalar.
5-chi kunni bozor kuniga almashtirib men uni qo'llay olmayman.
Juma kunini yakshanbaga almashtirishni qo'llab-quvvatlamayman. Sababi shanba va yakshanba kunlari dam olish odamlar uchun an'anaga aylanib qoldi. Dam olish kunlarining o'rnini almashtirish Qirg'izistonga hech qanday manfaat keltirmaydi, dedi deputat Ismoil Isaqov. Qirg'iziston parlamentida jumani dam olish kuni sifatida e'lon qilish masalasi bundan 17 yil avval ham muhokama qilingan edi. Biroq o'sha paytda parlament bu taklifni qabul qilmagan. 2010 yilda saylangan yangi parlament deputatlarining bir qismi esa namozxon ekani aytilib kelinadi. 2011 yilda fuqarolik jamiyatining bir necha oylik keskin qarshiligini yengib o'tgan holda deputatlar parlament binosida namozxona ochilishiga erishgan edilar. Ma'lumotlarga qaraganda har juma kuni parlamentdagi bu namozxonada 200 ga yaqin odam ibodat qiladi. Boshqa kunlari esa 20 dan ortiqroq deputat bu yerda 5 mahal namoz o'qiydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi navbat qurultoy dasturiga davra suhbati ishtirokchilari yozuvchi mas'uliyati to'g'risida bahs qiladilar. Qurultoyni har doimgidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni adabiyotda yozuvchini mas'uliyati mavzusiga bag'ishladik. Ozarbayjonda yozuvchini qulog'i uchun 12 ming dollar va'da qilindi. Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda qulog'i uchun 12 ming dollar va'da qilingan Ozarbayjon yozuvchisi Akram Aylisli ishtirok qilmoqda. Akram Aylislining kitoblari O'zbekistonda ham nashr qilingan. Akram muallim, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Alaykum assalom.
Eshitirishimizdasiz. Xush kelibsiz eshitirishimizga. Shu bilan birga eshitirishimizda O'sh davlat universiteti dotsenti adabiyotshunos olim Ravshan Tursunov ishtirok qilmoqda. Ravshan aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Ravshan aka, mana xush kelibsiz. Adabiyotshunos olima Munavvarxon Oymatova ham bugungi eshitirishimizda ishtirok etyapti. Munavvarxon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Taniqli yozuvchi hozir Pragadagi studiyada turkman yozuvchisi Xudoybergan aka Xolliyev ishtirok qilmoqda. Turkman yozuvchisi Xudoybergan aka Xolliyev Ozarbayjon yozuvchisi Akram Aylislini kitoblarini turkman tiliga tarjima qilgan va nashr qilgansa Turkmanistonda, shundaymi?
Turkmanistonda Sovet davrida Akram Aylislining Kura deryasi povesti Sovet davrida tarjima etildi bu eserlar.
Aha, yaxshi. Endi hozir studiyamizda demak Ozarbayjon jurnalisti Ravshan Qambarovni ham taklif qildik. Ravshanbek, xush kelibsiz. Sen eng so'nggi yangilik demak Ozarbayjondagi Muasir Musovat partiyasi Tosh tushlar romanining muallifi Akram Aylislining quloqini kesib kelgan odamga 12700 dollar mukofot va'da qildi. Bu ma'lumotni partiya raisi Xofiz Hojiyev yakshanba kuni e'lon qildi. Akram Aylislining romanida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi murakkab munosabatlarini sabablari 90-chi yillarda o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan Tog'li Qorabog'dagi qonli voqealar tahlil qilingan. 9 fevral kuni Ozarbayjon yozuvchilar ittifoqi Akram Aylislini xalq yozuvchisi unvonidan bekor qildi. Bundan oldin Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Akram Aylislini Ozarbayjon xalq yozuvchisi faxriy unvonidan mahrum etish haqidagi farmonni imzoladi va uni pensiyadan ham mahrum qildi. Endi bularga qo'shimcha qila olasizmi? Yana qanaqa axborotlar bor endi? Men so'zni hamkasbim ozarbayjonlik jurnalist Ravshan Qambarovdan so'ramoqchiman. Qisqacha nimaga bo'ldi bu janjal?
Ochig'i yozuvchi olan shaxsin ne yazması bu badiiy taxayyuldir. Yani insanın bədii təxəyyülünə heç bir qadağa qoyula bilməz. Əgər kimsə, məsələn, tutalım ki, nasizmə haqq qazandırırsa, bu təbii ki, cinayət məsuliyyəti yarada bilər. Kimsə kimisə öldürməyə çağırırsa, bu məsuliyyət gətirə bilər, yarada bilər. Amma əgər kimsə hansı əsərində, hansı hadisələri şərh eləyirsə, bununla bağlı öz fikrini bildirirsə, onu hansısa bir bədii formada təsvir eləyirsə, necəliyindən asılı olmayaraq, kimisə xoşuna gələr, gəlməyə bilər, amma bu bədii təxəyyüldür və bunu mühakimə eləmək olmaz. Yəni, insanı...
İndi bittə savalım bu arada sizə, indi bu təziqlərini rəsmi hükumət tərəfindən buyurulgən təziq mi? Xalqın arası deyəm, səlbi kəyfiyyət varmı şunga? Həssaslıq varmı?
Mən sizə belə deyim. Əvvəla burada Əkrəm Əlisiyə qarşı söylənən fikirlərin böyük əksəriyyəti bu siyasətçilərdən gəlib. Yəni ölkə prezidenti onu xalq yadçısı adından və təqaüddən məhrum eləyib. Prezidentin partiyasının nümayəndələri parlamentdə ona hücumlar eləyiblər. Burada yəni mən açığı bir təşkilatçılıq görürəm. Bu bir təşkilatçılıq təşkil olunmuş işə.
Yəni yazıçıya qarşı təşkil qılınan təzyiqlər. Demək bu Azərbaycan jurnalisti Ravşan Kambarovun fikirləridir. Ravşancan, katta rəhmət sizə. Keyingi 100 il içindəki ilk buraqı cəncəl deyəşəyibdə Azərbaycan tarixində görülməgən ekən. Katta rəhmət sizə. Azərbaycanlı jurnalist Ravşan Kambarovun fikirləridir. İndi Əkrəm Əlisli biz bilə əlaqədə. Əkrəm əkə, Əkrəm müəllim.
Eşidirəm əzizim. Əvvələ deyim ki, bunu.
Bir izah verin ki, nima bo'lyapti o'zi? Qulog'ingiz joydami? Sizga bir ta'ziklar bo'lmayapti. Sog'misiz, omonmisiz?
Mana ila gelir ki, her hansı bir sivil ülkede böyle beyanatlar veren adamın hukuk muhafaza organları hapis etmelidir. Çünkü bu beyanatın olmasın laf Azerbaycan'ın tanınan yazıcısı, bu olsun laf sadece bir vatandaş. Bu sadə bir vətəndaşa da bu cürə bəyanatla, ona qarşı bu cürə təziklərlə çıxmaq, bu sadəcə olaraq bu ölkədə bunun mümkün olduğunu sübut edir. Yəni o partiya sədridir, hər nədir, mən onu heç tanımıram da. Amma onu Azərbaycan cəmiyyəti çox yaxşı tanıyır. Bu birinci dəfə deyil, bu belə bəyanatlarla çıxış edir. Və mən elə bilirəm ki, hakimiyyət bunun bu bəyanatlarını əvvəlcədən də nəzərə almalıydı və bu çirkin, qansız və qanunsuz bəyanatlarına bunun son qoymalıydı.
Bunu düşündük. Əkrəm müəllim, indi mənə müasir Müsavat Partiyasını, Taş Tüşlər romanını müəllifi Aylis, Əkrəm Aylisinin qulağını kesib gəkən adamı 12.700 dolar mükafat verilən haqda gəpirəyəbsiniz və bu adam normal cəmiyyətdə qamaqqa alınış kərək digən fikirini ətəyəbsiniz, tərcümə qələyəbmə az gənə sizni haqiqatını yarmını gəpirdi, haqiqatını yarısını yazdı deyib əybləşəyəbdi kitabını oxuyarlar. Bunga bir izah biri olasmı?
Abdullah Bey,
İstəmə.
Burada söhbət nədən gedir? Bax, öncə bizim gözəl jurnalist dedi ki, yazıcı təxəyyülünün məhsuludur, bədii əsər. Amma burada ki, mənə qarşı olan o hücumlar, axı siz təsəvvür edin ki, Özbəkistanda məncə hələ bir belə bir şey olmayıb ki, kitabları yığıb yandırsınlar. Özdə hakimiyyətin əliyinə.
Yox, Özbəkistanda yəni var. Əkrəm müəllim, Özbəkistanda mənə siz... Yazıçılar unvanından məhrum qılınan fevral ayda Özbekistanlı yazıçı kitabı üçün 3.5 ilə qamaşdı və amnistiya boyunca azad qılışdı. Yəni bunaqa hadisələr Özbekistanda da var. İndi Ravşan müəllim sizin izniniz bilən bir sual verməkçi Türkmen yazıçısı Xuday Bəy gənəkə xallayıb. Mərhəmət.
Assalamu alaykum Ekrem.
Aleyküm assalam qardaş.
Mənim bir sualım var sizə. Sizdən ordenləri aldılar, sizin ordenlərinizi aldılar və Azərbaycanın xalq yazıçısı deyən adı aldılar, izin aldılar. Bu ordeni siz hökumətdən diləb aldınız mı? Sorab aldınız mı?
Yox, əzizim, mən bu nə xalq yazıçı adını, nə başqa bir mükafatı hökumətdən heç vaxt istəməmişəm. Onları mənə veriblər ədəbiyyatdakı böyük xidmətlərimə görə. Belə yazırlar bizdə. Azərbaycan ədəbiyyatındakı böyük xidmətlərinə görə filan demək təltif olsun ya mükafatla. Mən ömrümdə heç vaxt öz əqidəmin əleyhinə bir şey yazmamışam və deməmişəm. Əgər onlar məsləhət görüblər, hökumət mənə bunları veribsə, mən o zaman təşəkkür eləmişəm hökumətə. Ona görə ki, mənim zəhmətimə, əməyimə qiymət veriblər bunlar.
Rahmat. Akram müəllim, mən şurunda mən prezidentin fərmanı var. İndi sizə sərəncam deyirsiniz. Prezident sərəncamında aytılışca Akram Əlisli özünü son qramanda Azərbaycan tarixi bilan bağlı haqiqatını buzub görsətib, xalqın yazıcıya göstərkən inancını suistimal qılgan. Şunun üçün 76 yaşar yazıcının Azərbaycan rəhbəri prezident şəxsi pensiyasından məhrum qılıngan deyilədi bu fərmanda. İndi bədii haqiqat və hayot haqiqati ortasındakı təfavut haqqında münaqqid Münəvvərə Aymatova sizdən sorasak, Münəvvərə xan.
Endi birinchidan yozuvchilik juda ham katta sharaf ko'rsatishdi. Chunki bir quloq uchun 12 ming dollardan yuqori pul qo'yishlari bu juda ham katta sharaf. Bu oz. Halim boshi uchun deyishmabdi. Haq gap uchun bitta haqiqat hech kimga yoqmagan, hech qachon yoqmagan. Afsus, men Muhammad Yozuvchini asarlaridan ham, nomlaridan ham mana bugun boxabar bo'lib turibman. Agar bu asar o'zbekchaga emas, aqllar ustiga tarjima qilsang, o'qisak juda yaxshi bo'lardi. Lekin tarixda bo'lgan, bo'lib keladi. Haqiqatni aytgan har qanday ijodkor albatta hukmdorlarni ta'qibiga uchraydi. Xususan o'zbek mumtoz adabiyotida biz hozirni bilamizki, haq gapi uchun bosh olingan. Bu hozirgi shu bir quloq uchun pul kelishi bir badiiy haqiqat, hayot haqiqatni badiiy haqiqatni buzib ko'rsatding degan gaplari bu juda ham nodurust. Birinchidan shu prezidentni shu masalaga aralashishni o'zi juda maydalashib ketishga o'xshaydi mening nazarimda. Ikkinchidan bu ijod. Agar bu o'sha yozuvchimiz ham fuqarolik nuqtai nazaridan, ham yozuvchilik nuqtai nazaridan badiiy haqiqatga, hayot haqiqatini uyg'unlashtirgan ekanlar va hozir bu yerda aytilyaptiki, yarmi aytilgan. O'sha yarmini ham aytolgan ekanlar, ular haqiqiy ijodkorlar. Endi Alloh rizqini qirqmasin. O'sha prezident pensiyani ham kesganiga shukr qilsinlar, qolganiga ham, lekin haqiqatniki aqlli yarmini bo'lsa ham aytolibdilarki, men bu yoshi ulug' ijodkorni shunchalar qo'rlashga, shunchalar bir taqdirlashga borib yetgan hukumatdan unchalar minnatdor bo'lish yoki xursand bo'lish yoki bir narsa aytish qiyin. Bu nima degani? Haqiqatni sevmaydigan davlat degani. Bu degani haqiqatdan ko'z yumib faqat qora kunlarni ko'radigan davlat degani. Mana shuning uchun bu ijodkorga o'sha ta'qibga olinishi ham, tazyiqqa olinishi ham sharaf aslida. Mana shu yozuvchi uchun. Shunday ulug' bir yoshda, chunki haqiqatni shu ulug' yoshda ayta olish ham, yarim haqiqatni ayta olish ham bu juda katta jasorat.
Rahmat. Munavvar Oymatova edi bu munaqqid. Endi yana bitta munaqqid, adabiyotshunos olim, O'sh davlat universiteti dotsenti Ravshan Tursunov eshitirishimizda ishtirok qilyapti. Ravshan aka, sizdan so'rasak, adabiyotda yozuvchining mas'uliyati, masalan, mana nizolashgan holatlarda yozilyapti-da bu yerda. Aylis qishlog'ida armanlarning 19-yil dagi ommaviy o'ldirilishi, 89-yil dagi Boku Sumgan shaharlaridagi armanlarga qarshi amaliyotlar asarda qiyoslangan va bu yerda yozuvchining mas'uliyati qanaqa? Masalan, bilasiz 90-yil yillarda O'shda ham yoki 10-yil yillarda O'shda ham shunaqa fojialar bo'ldi. Kimdir o'shani bir taraf tutib yozsa, odamlarni bir nimasiga tanqidga duch kelishi mumkinmi? Adabiyotchini vazifasi va mas'uliyati. Ravshanbek.
Meni fikrimcha badiiy asarda yozuvchining mas'uliyati juda katta. U xizmati og'ir. Har qanday badiiy asarni yorqin bir ranglarda berarkan yozuvchi eng avvalo uni badiiyatiga, undagi voqelikka e'tibor berishi shart. Bu endi turgan gap. Lekin bitta narsani men o'z holimcha, o'zim fikrimcha aytib qo'ymoqchiman. Tarixiy haqiqatni yoritishda yozuvchining ehtiyotkorligi, o'sha tarixiy manbalarni sinchiklab o'rganishi zarur. Mana shu holat agar yonimdagi meni suhbatdoshlarim bu fikrga qo'shila olsa, chunki biz tarixda o'sha tarixiy voqealarni badiiy asarga kiritishda bir qator tarixiy shaxslarimizni, o'zimizni ajdodlarimizni obrazlarini buzib ko'rsatgan hollarimiz bo'lganda ko'p asarlarda. Shuning uchun tarixiy mavzudagi asar bu 90-yil bo'ladimi, baribir tarixda. Shunday asarlarga, o'sha yerdagi voqealarga menimcha yozuvchining o'ta sinchkovligi zarur deyman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi bu badiiy asar, bu badiiy asar bo'lgandan keyin albatta yozuvchida badiiy to'qima, badiiy holat yoki bo'lmasa o'sha badiiylik o'zini bir qo'ygan maqsadi bo'ladi. Endi albatta o'sha maqsad uchunla yoki yozuvchining holati uchunla mana bunday jazoga berilishi menimcha ham noto'g'ri. Shuning uchun har qanday asarni, ayniqsa shunaqa tarixiy mavzudagi asarlarni yoritishda yozuvchilarimizning mas'uliyatini bir juda chuqur o'ziga qabul qilish kerakda o'zlari yozuvchilarimiz. Chunki vali lirik asar emas-da, bu yerda kechinma yo'q, bu yerda orzu umid yo'q, bu yerda bir ehtiros yo'q, fakt bor-da. Demak, o'sha faktlarga qanday tayangan, o'sha faktlarni qanday yorita olgan? Biz endi mana qardosh xalqlar adabiyotidan juda ko'p misollarni keltirishimiz mumkin bunaqa voqealarga. Chunki o'sha tarixan buzib ko'rsatilgan voqelik ko'p asarlarimizda.
Ravshanbek, mana Akram muallimni o'zi biz bilan aloqada hozir. Akram Aylislar 75 yoshar Ozarbayjon yozuvchisi, Ozarbayjon xalq yozuvchisi unvonidan mas'ul qilingan xalq yozuvchisi. Akrambek, sizdan eshitsak endi Akram muallim, tarixni buzib ko'rsatilgan degan iddaolar bo'ladi-da. و va qanchalik o'sha badiiy to'qima bilan tarixiy fakt o'rtasidagi mana bu oltin o'rtalik qayerda o'zi? Qayerda biz tarix tugaydi, qayerda badiiyat, adabiyot boshlanadi? Akrambek,
yozuvchining mas'uliyati bir Allohning qarshisida, bir vijdonning qarshisida. Mening hech bir akademiyaning yoki hukumatning hokimiyatining qarshisida demak hech bir mas'uliyatim yo'qdir. Men yozuvchi olarak bir yalan demeye hakkım yoktu benim. Yalan demeye, yalan yazmaya benim hakkım yoktu.
Yani o eserinizde siz doğru hakikatini yazdınız he muallim?
Ben hakikat olmayan şeyi yazmamışım hiç vakit. Yani bir de var yazıcı hakikati, yazıcı hakikati emosyonal hakikatti. Bu ruhu, bedi hakikatti. O adamlar ki benim bu yazımdan da haberleri yoktu katiyen, yani bu yazını okumuyorlar. Bu metod, bu formada edebiyatla söhbət eləmək bu Sovetdən qalan stalinizmlə feodalizmin qarışığıdır. Burada həm stalinizm əlamətləri var, həm də feodalizm. Mən bilmirəm Özbəkistanda vəziyyət nə yerdədir.
İndi Özbəkistanda belə biləsiniz Məmmədəli Mahmudov deyilən yazıçı 14 ildən beri qamaqda oturuyordu və xuddu mənə 19 fevral günü 14 illik qamaqda tükəşi kərək idi bunu. Lekin onge yana qoşu verişdi, yana qamaqdaki müddəti uzaytırıldı. Özbekistan qamaqalarda kəmədə 2-də yazıçı öldürülgən, mənə bir sovet payetdən keyin, bugünge kelib, mənə Emin Usmanov deyilgən və köpçülük yazıçılar qoşu verişibdi, məmləkətdən quulgən. O'zbekistondagi ahvolam yaxshi emas va bizning yonimizda Turkmanistondagi ahvolam yaxshi emas. Hozir mana studiyamizda Turkmanistonlik yozuvchi Xudoybergan aka Xolliyev ishtirok qilmoqda. Xudoybergan aka, yozuvchining mas'uliyati haqida sizdan so'rasak, ya'ni qayerda tarixda bir nimasi bormi buni bir? O'rnaklari bormi? Yozuvchi haq gapni qayerda aytish kerak, qayerda aytmaslik kerak? Dokument qachon boshlanadi va badiiy to'qima qayerda boshlanadi?
Yozuvchi, shoir hamisha aytmoq haq so'zi, onda da agar o'z millati og'ir yaqdayda bo'lsa qiyin yaqdayda bo'lsa shol fursatda aytmali. Ine bizlar Maxtumguliyni olib ko'raylik. Maxtumguliy Ozarbayjonda da, O'zbekistonda da juda mashhur adam, beyg adam. Shuning setiri bor. Gömüldü deryalar, yiqildi dağlar, yetimler göz yaşın döke başladı. Orramsudan bolan haramxor beglar yuvurdi bir yanından yiqa başladı. Bizler Maxtumguliyni sud etmedik ahiri, ya qarmaqxana basmadık, türme basmadık. Maxtumguliy xalq shoiri. Shoir yozuvchi xalqın fikrini aytmalı, xalqın sözünü aytmalı. Dinge şondol, çın haqiqi söz ustadı olup bilər. Başka yaqdayda bolmaz. Yöne bizlerde siyasat şeyle, bizlerde siyasat öngdön şeyle, Boris Pasternak'ın Doktor Zhivago romanını yatıranlarında bütün Sovet halkı çıkış etti. Men Doktor Zhivago'nı okumadım dedi. Ama Boris Pasternak'ı yaman göremen dedi. Boris Pasternak'ı yok etmeli dediler. Bir yazıcını, bir şairi değerlilik kaddına getirdiler. Yine bizlerde şöndök siyaset var. Bizlerde yazıcı yine Şir Ali Nur Muradov karmakanı da oturdu, türmede oturdu. Son çıktı, benim özüm yurttan kaçıp çıktım. Şöndök yazıcılar, şöndök şairler bizlerde de var.
Türkmen kardeşim ki söhbette dedi, o şey dedi Maxtumguliyden.
Maxtumguliyden
şey dedi, onun bir şeyden ben yarıma düştü. Bir Maxtumguliy haktan piyale çekti. Piyalemiş oldu, hayale çekti. Aşıklar çömlünden bir nale çekti. Dağları yandırır, taşı yandırır. Böyle bir şey, onun misalları.
Beli, beli. Likeslerde Azerbaycan'da böyle Nesimi var. Nesimini tavanıdan silgeller yani hakikaten ayetkeni için. Şu manada sizin kulağınızın kesişi bu nememez yani bu tarihi, tarihinin devamı kebi görünürdü. Ekrem Bey, bana hazır yine edebiyat şunası oğlum Ravşan Bey Tursunuf'ke bağlansak. Ravşan Bey'e ke?
Eşit yapma.
Bana qarangda, mana hozir o'shda bitta yozuvchi Qirg'izistondagi o'sha o'zbek yozuvchisi o'sha haqiqatning yarmini yozsa, masalan o'sha voqealarini aytaylik, haqiqat ikki taraflama bo'ladi-ku. Masalan, bilamiz o'zbeklarni qirg'izlarga ta'zik qilgan holatlari ham bor, qirg'izlarni o'zbeklarga ta'zik qilgan holatlari ham bor. O'shani faqat yarmini yozsa, aytaylik, o'zbeklar qirg'izlarni ta'zik qildi degan ma'noda yozsa, aholi o'rtasida bir yomon qabul qilinarmidi? Ya'ni shunaqa bir hissiylik bilan qabul qilinishi bor bunaqa mavzularga yondashuv, ya'ni oddiy aholini. Shu ma'noda yozuvchining vazifasi.
Yozuvchining vazifasi
mas'uliyati va
mas'uliyati deb aytdi-da. Men boyagi fikrimni yana
to'ldirmoqchiman. Bunaqa hozirgi sharoitda har bir davlatda juda ham bir noziklik masalalari borda. Mana o'zingiz aytgandek Qirg'izistonda ham, aytaylik Ozarbayjondagi 90-yil yillar voqealarida ham endi shunaqa fikrlarni yoritishdi. Har bir ishda bo'lganidek, masalan biz o'zimizni adabiyotshunoslikda ham mana olimlarni tasdiqlaydi, prinsiplar borda, aqidalar bor. Aytaylik ishchilik bor, tarixiylik bor. O'sha ishchilikka, o'sha tarixiylikka amal qilgan holda ish ko'rish kerakda yozuvchi.
Ijod erkinligi degan narsa ham borki, ijod erkinligi degan narsa bor. Masalan,
ijod erkinligi so'zsiz u. Men ijod erkinligiga qarshi emasman. Lekin yozuvchi boshqalarga nisbatan ko'proq narsani o'ylab, ko'proq narsani fikrlab, ko'proq narsani taroziga solish kerak. Tarixga mana misol. Mana Maqsud Shayxzoda, men Maqsud Shayxzoda ishi bo'yicha ilmiy ish qilganman ijodi bo'yicha.
Demak, telefon uzilib qoldi. Ravshanbek bilan yana bog'lanishga harakat qilamiz. Eshittirishimizni davom ettiramiz. Akram muallim, mana O'zbekistondagi yozuvchilar ahvoli qanday degan savol berdi. O'zbekistondagi yozuvchilarning ko'pchiligi mamlakat tashqarisida. Ya'ni o'shalardan bittasi, mana yozuvchi Muhammad Solih 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan sirtdan, lekin u hozir mamlakat tashqarisida yashayapti. Va o'zbek yozuvchisi Muhammad Solihni fikrlarini eshitib ko'rsak,
albatta, so'z erkinligi albatta yozuvchilar uchun juda muhim bir prinsip va so'z erkinligini taqiqlaydigan har qanday narsaga biz qarshimiz. Lekin yozuvchining Akram Aylisini biz yaxshi sovet davridan beri taniymiz, yaxshi yozuvchi, talantli yozuvchi, iste'dodli yozuvchi. Faqat o'sha romanida tilga olingan mavzu, ya'ni go'yo armanlarga qarshi Ozarbayjonlar tomonidan uyushtirilgan qatlom to'g'risida gapirarkan, buni gapira turib Ozarbayjonlarga qarshi Xo'jalida qilingan qatlomni gapirmaslik adolatdan bo'lmaydi. Ikki tarafda ham agar xato bo'lgan bo'lsa, o'shani ochiq, yorqin va sof tillik bilan ko'rsatish yozuvchining vazifasidir. Menimcha shu vazifani ustad Aylisli eplay olmadi.
Ha, demak, Akram aka, Akram muallim, mana Muhammad Solihning fikrini eshitdingiz. Aytdiki, o'sha Xo'jalidagi qatlomni esga olsa yaxshi bo'lardi degan fikrni aytyapti-da, buni boshqalar ham aytyapti. Sizni bir izohingiz bormi?
Go'zal tanlaydigan, ko'p go'zal bir inson Ozarbayjonda uni har kim taniydi va sevadi. Muhammad Solih Ozarbayjon xalqi ko'p sevadi va uni ko'p taniydilar burada bizimchilar. Va meni ona bir salomlarimni chaptirdi.
Ha, assalomu alaykum. Endi aytyaptiki, o'sha bir gap aytar ekan yozuvchi yonida mana bu masalan o'sha Xo'jalidagi qatlomni ham aytish kerak degan bir tavsiya aytyapti-da, istak, orzu.
Siz nega deb? Xo'jalik, xo'jalik hodisasidir. Masalan, Lev Tolstoydan so'rashasan ki, sen bu 12-yi yili, demak, harb va sulh asarining muallifidan. So'rashasan ki, sen orada fransızların filan dövüşü yazmışsan, filan masalan filan millatla dövüşü yazmamışsan. Burada bu asarın aydın, konkret bir mövzusu var. Bu mövzudan çıkartmak asarı olmaz. Bir mahnıdan necə ki, bütün sizdən mahnı deyirsiniz, yoxsa o şərqidən, mahnıdan bir sözü çıxartsan, o mahnı gözəlliyi itirər. Yəni, burada bütün bir mahnıdır. Bir insan haqqında, bir nəcif insan haqqında, bir emosional insan haqqında. Onun faciəsidir.
Düşündüm, yəni bu bədii əsər sifətində undan bitta satrni olban bo'lmaydi, qo'shiban bo'lmaydi. Endi bu yozuvchi Akram Aylisning fikrlari qozoq yozuvchisi Simog'ul Eliboyning ham fikrlarini eshitsak, Akram muallim, demak qozog'istonlik yozuvchisi Simog'ul Eliboyning gaplarini eshitsak.
Eshitiramasin.
Bu odamning ko'ga yashashini tik turg'izatin o'qiyg'a ekan. 21-chi asrda bunday jarday Ozarbayjonda bo'ladi deb biz kutgan edik. Yozuvchini qudalov ko'rkam chiqarmasi uchun yana uning qulog'in kesangiz deb uyining oldinda nemis kitoblarini o'tib bu ishindanda bu Ozarbayjon Respublikasida ulkan minus jasaytin aksiyalar deb o'ylayman. Al endi ikkinchi jag'idan yozuvchi Akram Aylisli egirda ul Ozarbayjon tilinda chiqarmalarim jazatim bo'lsa ul o'zining yana romanini xalq reaksiyasi qalay bo'latinin biluvga tiysedi. Bunday negatif reaksiya bo'latinin bilgen yazışı nege osunday qadamga bardı sol mağan tüsüneksiz öte tüsüneksiz yağday tek qana bir qana yağdayda baruu mümkün bolaşaqta Nobel sıylığını alamın dep bükül dünyasına aygılı bolamın dep qana sanalı türde baruu mümkün Nobel sıylığını alsa da ömür baqıy qoğan tamba basılada qalqın sattı degen Әлемді жазушыны қудалады деген таңба Әзірбайжан республикасында басылады. Бұл өте бір қиын жағдай деп ойлаймын. Интеллигенция менен үкіметтің биліктің арасындағы.
Бұл жазушы, яғни қазақ жазушысы Смағұл Елубаевтың пікірлері еді. Әкрем мұғалім, егер түсінбеген болсаңыз, бұны тәржіме қылайын ба? Әкрем әйлісі білен бағлы вақиялардан естіп, тепе сашым тікке болды деді. Сашларым тікке болды деді. Ва 21-ші ғасырда Әзірбайжанда Bunday voqealarni bo'lishi aqlga sig'maydi va Ozarbayjon uchun minus degan gapni aytdi. Va ikkinchi tarafdan aytdiki, yozuvchi biroz o'zini xalqini o'ylashi kerak, uni ayashi kerak degan gapni aytdi va agar mana shu roman uchun sizga Nobel mukofoti berilsa, xalq sizni kechirmasa, bu ham bir noto'g'ri narsa degan fikrni bildirdi Ismoil aka. Yani gaplar endi bu.
Siz xalq suhbati biroz geniş suhbatdi. Burada halk iştirak edemir bu meselelerde.
Yani hükümetli tazik.
Kitapları yandıranlar da o bana karşı bu demek hadiseleri hayata geçirdenler de onlar halk değil.
Bunu bana Kuzey Bergen'e gayet ötü ki bana Pasternak'ını Koralaz Cereyan'da hem şuna kınasıyla bugün. Doktor Zivago eserini. Yani bunu bize gördük tarihte. Şimdi bunu Özbek tinglovchilarga aytayotganimizning sababi Özbekistan'da hem shunga o'xshash hodisalar bor, sal o'xshamasa ham mana xalq aralashmagan holda faqat hukumatning izni bilan mana G'afar Xotamovni yozgan kitobi uchun 3,5 yilga hibs qilinib, keyin amnistiya akti bilan ozod qilindi va yozuvchi Mamadali Mahmudov 14 yildan beri qamoqda yotibdi va uni qamoqdagi muddatiga yana qo'shib berilish haqidagi xavotirlar yuzaga chiqdi. Shu ma'noda, demak, Akram Aylislini bilan bo'layotgan bu narsa O'zbekiston uchun ham bir saboqday ko'rinadi. Akram muallim, sizga katta rahmat. Mana eshitishimiz boshida Munavvaraxon aytdiki, sizga bo'layotgan bu e'tibor siz uchun katta sharaf dedi.
Munavvar xonima mening tashakkurimni chaqtirib. Çok sağ olsun. Men ona deyim ki, eşitirsen mi Abdullah?
Ha, eşitemem, eşitemem.
Demek benim Özbekistan'da çıkan kitabın adını baktım. Madina Amma Ertakları.
Ha, demek siz Madina Amma Ertakları degen kitap çıkarken ekensiz.
Yakin ki belki de okuyuktu o kitaplar falan. Yoksa okumuyor.
Ha, yok, adamla okuydu. Özellikle kitapkan halk, Özbek halkı demek. Sizni Madina Amma Ertaklarını okuyan Özbek tinglovchilarga aytadigan gaplaringiz var mı?
Abdullah. Mən nə deyim qardaş, daha mən ayrı nə deyə bilərəm? Mən belə ki görürəm, bax bu biz qardaşlar da indi biraz yaxşı bir-birimizi tam anlamasaq da, bir-birimizi qəlbən anlayırıq. Yəni bizim ürəklərimiz bir yerdədir. Mən bu, ona görə burada danışan bütün bacıma, Münəvvər xanıma və qardaşlarıma mısını təşəkkür edirəm. Yani biz yüreğimiz temiz olanla hemşe bir yerde olsun. Biz birbirimizi temiz kalbinden tanıyak, temiz ruhundan tanıyak. Ve ben Özbekistan'da da çok olmuşam, Türkmenistan'da 7-8 ay olmuşam ardıcıl olarak, Kazakistan'da da çok olmuşam. Bunlar da benim vatanımdır. Bu vətən o vaxt sənin vətən nə olur ki, orada sənin dostların, səni anlayanlar, tutanlar olur. Bax, bu vətəni böyük mənada belə anlayanların vətəni, duyanların vətəni, ədalətli insanların vətəni, xalqına sözdə yox, əməldə qulluq göstərən, xalqını sözdə yox, əməldə sevən insanların vətəni olaydı kaş, hər bir vətən. Özbekistan'da,
rahmat. Şimdi Fuzuli'ni tercümesi okuyduken halkımız biz, Azerbaycan yazıcısı Fuzuli'ni. Şu manada eşitirişimiz, yakını da gelen indi Muhammed Salık'ni bu aradaki fikirlerine kulak versek, Muhammed Salık bu fikirlerini demek Kırgız redaksiyasını aynı mevzu muhakemesi de bildirgen idi.
Adalet prinsiplarını ortaya koyganımızda bunların kaysi biri birinci nöbette yetibarga alınış gerek ve kaysi birini esas bir prioritet sifatte tutuş gerek desem yani elbette o şey üçte faktordan hakikatini tutgan bulardım. Çünkü haqiqat bo'lmasa, o'sha adolat ham xalq ham yanglish yo'lda ketadi. Ayniqsa yozuvchi, ayniqsa shoir o'zining xalqini tamsil qiladigan, o'zining xalqining vakili bo'lgan yozuvchilar, ziyolilar deylik, munavvarlar deylik, bu insonlar qanchalik ochiq bo'lmasin, qanchalik bu qayg'uli bo'lmasin, haqiqat tarafini tutish kerak. Ana unda o'sha yozuvchi tamsil qilgan xalq ham shoirga yoki yozuvchiga bir kuni albatta rahmat aytadi. Va uni bu to'g'ri narsalarni yozgani uchun jazolash yoki nima qilish, bu aqlga sig'maydigan gap.
Muhammad Solih fikrlari eshitirishimizga yakun yasadi. Mana yana bitta o'zbek shoiri Omammatjonda bitta so'z bor. Yolg'onning taxtdagi 40 yillik umri haqiqat aytilgan bir damcha yo'qdir dedi.
Sağ ol Abdulla, sağ ol.
Sağ ol.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugadi. Eshitirishni Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar olib bordim. Bugungi eshitirishimizda ishtirok etgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bilaman. Xayr, omon bo'linglar.